Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle: İslam'da yüze vurmak neden haramdır? Bu yasak hangi delillere dayanır diye soruyor dinleyicimiz. Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah insanı mükerrem, değerli bir varlık olarak yaratmış. İnsanları ve cinleri sadece ve sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. Dolayısıyla insanın en büyük vazifesi onun Allah'a olan kulluk vazifesini yerine getirmesidir. Bütün kainatı da insanın hizmetine verdim diyor. Binaenaleyh bütün kainat insan için, insan da Cenab-ı Allah'a kulluk yapmak için yaratılmıştır. İnsanı Cenab-ı Allah yaratmış. Yüzüne ayrı bir takım hikmetler vermiştir. Düşünebiliyor musunuz? Yani yüzde insanı insan yapan, başta insanı insan yapan en önemli duyular söz konusudur. Görme duyusu, işitme duyusu, tad alma duyusu, hissetme duyusu, efendim koklama duyusu hep yüzde bulunan duyulardır. Dolayısıyla başa vurmak yönüyle yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerinde başa vurmak, yani sadece yüze değil başa da vurmak yasaklanmıştır. Çünkü baş insanın en hassas bölgesidir. Ve rivayetlere göre Cenab-ı Allah bizatihi başını yaratılmışlığını tekeffül etmiştir. Ruh dediğimiz Cenab-ı Allah'ın katımdan bir ruh üfledim dediği, insana üflenen ruhun merkezinin neresi olduğu ile ilgili tartışmalar var. Yani ruh insanın neresindedir? Burada insanın ruhunun baş bölgesinde olduğuna dair kanaatler söz konusu. Bundan dolayı insanın başı çok önemli hayati organlara tabiri caizse ev sahipliği yapıyor. Beyin dediğimiz temel sinir mekanizması başta bulunuyor. Başa alınacak darbeler insanda hayati bir takım sonuçlara yol açabiliyor. Bundan dolayı başa vurmak yasaklanmış. Bir öğretmen öğrencisine veya bir baba evladına, bir eğitici eğittiği çırağına bir takım efendim terbiye usullerini kullanabilir. Bunlardan bir tanesi de dayak atmaktır. Yani dayak atmak günümüz eğitim sisteminde çok böyle vahşi bir şey olarak görülüyor ama dayak atmak nihayetinde bir terbiye usulüdür. Özellikle de çocukluk devresinden delikanlılık devresine doğru geçen çağlarda gençlerimiz bir takım şeyleri, kendi menfaatlerine olan, kendi yararlarına olan bir takım şeyleri kavramakta güçlük çekebilirler. Bu noktada onları ikaz edici mahiyette, efendim dikkatlerini çekici mahiyette dayağa müracaat edilebilir. Ama bu kaba etlerine olmak, iz bırakmamak, efendim ruhi, akli veya psikolojik olarak bir travmaya dönüşmemek şartıyla olmalıdır. Mesela geçenlerde bir hoca efendinin hatıratını dinliyordum. Mustafa Kalaycı hocamız, Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Abdurrahman Gürses hocamızda olan talebe öğretmen ilişkisinden bahsediyordu. Hocam bir kere diyor enseme vurdu diyor. Ah diyor keşke vursaydı diye şimdi içimden geçiyor diyor. Benimle diyor fiziki bir temastı o diyor. Yani hoca benim canımı acıtmak, benim işte canımı sıkmak için o dayağı atmadı bana diyor. Bilakis diyor işin dikkatine, benim daha iyi kulak kesilmem için bana diyor o tepkiyi verdi. Binaenaleyh veya işte devlet suçluları cezalandırırken İslam hukukunda dayak dediğimiz ceza bulunur. Bu dayak cezası ika edilirken, yerine getirilirken yüze ve hayati organlara vurmaktan sakınılır. Dolayısıyla kavga halinde de olsa bir Müslüman bir insanın yüzüne, başına, ensesine, kafasına vurmaktan kaçınmak durumundadır. Çünkü buraya alınacak olan darbeler bir takım geriye dönülmez sonuçlar doğurabilirler. Ama kavga ediyorsun, vuracaksın efendim kaba yerlerine vurursun veya işte eğitim amaçlı uslandırma amaçlı, cezalandırma amaçlı vuracaksın. O zaman kaba etlerine vurabilirsin. Şimdi dövme talimi yapmayalım tabii, hoca dövmeyi anlatıyor diye dadımız çıkmasın. Ama yeri geldiğinde, nasıl işte doktorlar çaresiz kaldıklarında bir organı kesmek zorunda kalıyorlar, kangren olmuş. Dolayısıyla bir eğitimci de yeri geldiğinde dayak silahını kullanır, ama bunu öğrenciden intikam almak için veya kendi duygularını tatmin etmek için yapmaz. Merhamet duygusuyla bunu yapar. Hazik bir doktorun hastasına muamelesi gibi çok ince detaylara vukufiyetle bunu yapar. Ve buradan maksadı da geri dönülmez daha büyük, efendim, telafisi imkansız zararlara yol açmamak için yol yakınken dönmeye yöneliktir. Ama maalesef bizim eğitim sistemimizde, özellikle de bundan 30 sene 40 sene kadar önceki eğitim sistemimizde dayak bir vahşet olarak kullanılmış. Maalesef birçok hocalarımız da, bizim çağımızdaki hoca efendiler de travma olarak kalmış bu yedikleri dayaklar. Bunlar doğru bir şey değil, ama her halükarda ne olursa olsun başa vurmaktan kaçınmak lazım gelir. Dolayısıyla Müslüman savaşırken de, kavga ederken de, efendim, bir cezayı uygularken de üst ahlaki değerlere bağlı kalmakla mükelleftir. Bunlardan en temeli de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yasakladığı şeylerdir. Bunlardan kaçınır. İyyâkum vaddarbe firras, yanlış hatırlamıyorsam, başa vurmaktan kaçının mahallinde de bir hadisi şerif var. Bundan dolayı başa vurmak doğru görülmemiştir. Başa vurmayı içeren sporlarla meşguliyet de doğru görülmemiştir. İşte boks mesela bunlardan bir tanesidir. İşte king boks diyorlar, yine başa vurmayı hedefleyen sporlardan bir tanesi. Bunlar doğru şeyler değildir. Başa alınan darbeler ileride çok ağır bir takım sakatlıklara yol açabilmektedir. Bundan dolayı sporun zararsız olanına yönelmek lazım. Bunun da ilgilisi tarafından doğru tespit edilip gençlerimizin ona yönlendirilmesi gerekir.
Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim, şimdi bize ulaşan diğer bir soruya geçmek istiyorum. Diyor ki, Müslüman bir kadının motosiklete binmesi dinen caiz midir? Hangi şartlara dikkat etmelidir?
Cenab-ı Allah kadın olsun erkek olsun bir takım hayvanların, binek hayvanlarının insanlığın hizmetine verildiğini bize bildirmekte. Litarkabuha, yani at olsun, merkep olsun, katır olsun, bu hayvanların onlara binmeniz için, yani bir vasıta, nakil vasıtası olarak kullanmanız üzere size verildi buyurmaktadır. Nimetler sadedinde bunları zikretmektedir. Burada bu binek hayvanlarına kimin bineceği hususunda, yani erkek mi biner, kadın mı biner, binebilen herkes bu hayvanlara binebilir. Tabii bu hayvanlara binerken maksat bunlarla uzun mesafeleri kat etmek, efendim, yolun zahmetini biraz rahatlatmak olmalıdır. Bundan dolayı özellikle de işte ata, katıra, merkebe binerken bu hayvanlara işte biniş takımlarıyla beraber binilmesinin daha doğru olduğu söylenmiş. Bu noktalara dikkat ederken, dikkat ederek bir erkek, bir kadın bu hayvanlara binebilir. Bu hayvanların yerine bugün Cenab-ı Allah işte otomobiller, motosikletler, bisikletler vesaireler halk etmiş. İnsan oğlu Cenab-ı Allah'ın kendisine vermiş olduğu bilgiyle bu tür vasıtaları icat etmiş ve biz bu tür vasıtaları bugün kullanıyoruz. Bunların tabii kullanılabilmesi için bir takım ehliyet dediğimiz ruhsatların bulunması gerekiyor. Bir de fiili kabiliyet gerekiyor. Ben mesela çocukluğumdan beri ne bisiklete ne motosiklete binmediğim için, bisiklet, motosiklet benim binemeyeceğim sınıfa girdiğini düşündüğüm vasıtalardır. Ama biri bunları çok maharetli bir şekilde kullanıyordur. Bunları kullanmasında herhangi bir beis, herhangi bir sakınca yoktur. Bunları kullanırken maksat bunlarla yol almak, efendim, bunlarla hayırlı bir hizmete vesile olmak. Mesela bisikleti, efendim, spor olsun diye kullanıyor olabilir bir erkek veya bir kadın. Bundan maksat, efendim, fazla kilolarından kurtulmak, gerekli olan yürüyüşü bunun üzerinde yapmak olabilir. Bir de tabii motosiklet kullanıcılarının, özellikle de belli tür bir motosiklet kullanıcılarının bugün Türkiye'mizde karşılaştığımız bir tür ahlaki seviye veya ahlaki seviyesizlik de söz konusu olabilmekte. Bugün bakıyorsunuz bir motor sürücüsü jargonu diye gelişmiş olan bir jargon var. Yani motor kullanmanın haricinde motor kullananlarla özdeşleştirilmiş olan bir takım ahlaki duruşlar var. Onlarla ilgili konuşulabilir. Yani bir Müslüman bunlara dikkat etmesi gerekir. Bir Müslüman öyle lalet tayin motosiklet kullanıyor diye, motosiklet kullananların hepsi böyledir diyemeyiz, Allah muhafaza etsin böyle bir genellemekte yapmaktan, ama bunlarla ilgili oluşmuş olan bir kanaat var. Kural tanımazlar. Efendim bunlar kendilerini yolların hakimi olarak görürler vesaire filan türünden bir takım kabadayılıklara tevessül etmediği sürece bir kadın motosiklet kullanabilir. Tabii motosiklet kullanırken motosiklet hız yaptığınız sürece beraberinde rüzgar, rüzgar da işte üzerinizdeki kıyafeti efendim havalandıracaktır. Bu noktada mahremiyete dikkat etmesi gerekir. Kaskını taktığı sürece, üzerinde efendim kabanı vesairesi koruması olduğu sürece ve bu motosiklet kullanımı ahlakını bozmadığı sürece. Şöyle bir şey var, bunu kabul etmek lazım. Hem erkek için var hem de kadın için var. Direksiyonun başına geçen kimse kendisini o arabanın hakimi zannediyor. İşte o arabanın içerisinde bir tür, nasıl ifade etmek lazım, duygularında değişim meydana geliyor. Evinde otururken, ofisinde otururken halim selim olan biri direksiyona geçince bakıyorsunuz sinirlerine hakim olamamaya başlıyor. İşte trafikte en basit bir olaydan dolayı arabasından iniyor. Geçen mesela biri kafasıyla diğer arabanın camını kırmış. Ha kardeşim, cama acımadın, kafana da mı acımadın? Bu nasıl bir kalın kafalık ki camı kırabiliyor ama kafaya bir şey olmuyor. Dolayısıyla yani direksiyon başına geçen bir kimsenin ahlakında bir takım değişiklikler meydana gelebiliyor. Eğer bu kadınlarda daha fazla oluyor ve onları olmaları gereken nezaketin dışına itiyorsa, burada araba kullanmaktan kaynaklı bir yan etki olması hasebiyle bu şeyi kullanmaktan vazgeçmesi tavsiye edilir. Bu motosiklet için de böyledir. Yani motosiklet kullandıktan sonra, çok affedersiniz, çok özür dileyerek söylüyorum, lanlı lunlu konuşmaya başlıyorsa bir hanımefendi milletle, o zaman o hanımefendi nezaketini kaybetmiş ve ondan beklenen Müslüman ahlakından taviz vermeye başlamış demektir. Buna sebep olan motosikletse motosikleti kullanması caiz olmaz. Bisikletse bisiklet, otomobilse otomobil, yaya yol ise yaya yolu kullanmak caiz olmaz. Niye? Çünkü bir Müslüman için olmazsa olmaz onun edebi nezaketidir. Özellikle de bir Müslüman hanımefendi için olmazsa olmaz onun ahlakıdır, edebidir, nezaketidir. Eğer kullandığımız bu tür araçlara biz binmiyoruz, onlar bize binmeye başlıyorsa, yani onlar bizde bir takım değişiklikler meydana getiriyorsa, işte mesela bir araç var, ona biniyor adam, kibrinden yanağına yaklaşılmıyor. Efendim daha düne kadar Müslümanların arasında selam sabahı olan biri pahalı bir arabaya bindi, selam sabahı kesti. O arabaya binmek ona haram olur. Niye? O araba onu kibre, gurura, Müslümanlara karşı üstünlük duygusuna itmiştir. Bu araba ona binmiş demektir. Dolayısıyla böyle bir mağlubiyetin Müslümanın ahlakında bulunması caiz değildir. Bu kardeşimize benim verebileceğim cevap bu kadar. Ama edebiyle, ahlakıyla motosiklete biniyor. Özellikle de işte dolmuşların kalabalık olduğu, efendim otobüslerin itiş kakış olduğu, kendine mahsus bir araç alabilme ve kullanabilme imkanı da yoksa, edebiyle, adabıyla bir hanımefendi böyle bir aracı kullanabiliyorsa bunda bir sakınca olmaz.
Değerli hocam, toplum olarak da bir herhalde bir sıkıntımız var ki böyle hani insana değer verirken işte kullandığı araca, bindiği araca da böyle bir bakılıyor. İşte o hangi araçla geldiyse ona göre muamele çekiliyor.
Öyle, bu Nasrettin Hoca'dan beri böyle. Nasrettin Hoca merhum ye kürküm ye demiş. Yani bir yere sıradan gariban elbisesiyle gitmiş, içeriye almamışlar. Ama efendim samur kürklerle gidince içeriye almışlar. Hoca anlamış ki iltifat ona değil, o giydiği samur kürke. Dolayısıyla ye kürküm ye demiş. Yani bu yemeği yemek senin hakkın. ben olduğum için buraya kabul edilmedim. Bu samur kürkü kaftanı giydim diye kabul edildim. Maalesef bugün de aynı mesele var. Onun için eskilerin şöyle güzel bir ifadesi var. İnsan yeni girdiği bir meclise kıyafetleriyle kabul edilir ama ahlakıyla uğurlanır. Yani insanlar sizi bilmez, kılık kıyafetinize göre size bir makam, bir mevki verirler. Ama orada konuşmaya başladığınızda cümlelerinizden ne kadar hal sahibi olduğunuz, hikmet sahibi olduğunuz ortaya çıkar. Tabii itibar meselesi önemli bir mesele. Fakat Müslüman itibarı Allah katında arar, Müslümanlar katında arar. Dolayısıyla Müslümanın itibarı Allah katındaki itibardır.
Evet, Allah razı olsun hocam. Değerli hocam, üçüncü sorumuza gelecek olursak dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Bir yakınıma yüklü miktarda borç verdim. Rehin olarak da bozdurmak istemediği altın takılarını aldım. Borcunu geciktirirse bu altınları bozdurup alacağımı tahsil etmem caiz olur mu diye soruyor.
Tabii rehinin maksadı bu. Yani bir kimsem bir borç aldığında o borca mukabil o anda bozdurmak istemediği ama gerektiğinde bozdurup ödeyebileceği bir imkanının olduğunu ispat eder. Onu da alacaklı olan kişiye bırakır. Borcunu ödeyememe durumu söz konusu olduğunda bu rehin olarak bırakılan şey yerine göre eğer aynı cinstense ondan telafi edilir. Değilse mahkeme kararıyla veya rızai bir rum ile bozdurulur ve alacaklı olan alacak kısmını aldıktan sonra geri kalan kısmını ilgili kimseye iade eder. Bu durumda kardeşim bak sen söz gelimi 100 bin lira borç aldın. Ayın 20'sinde ödeyecektin. Ayın 20'si geldi ve sen bu borcunu ödeyemedin. İstersen ben sana bu altınları vereyim, bunları bozdur, buradan öde. İstersen ben bozdurayım. Tabii kişinin dinine, güvenilirliğine binaen bunu söyleyebilir. Yani altınları alıp da bir daha ödemeyecekse bu olmaz. Böyle bir durumda bu kimseyle olan hukukunu tasfiye eder. Ama eğer yanaşmazsa bu kimse, o zaman aramızda bir hakem tayin edelim der ve o hakeme müracaat ederek o hakemin efendim olaya derdest etmesiyle. Çünkü burada şöyle de bir şey var. Başkasının malını satan bir kimse haraç mezat satabilir. Yani nasıl olsa ben alacağım 100 bin lirayı bilirim. Bu altınlar 500 bin lira ediyormuş, 400 bin lira ediyormuş beni ilgilendirmez. Yani 400 bine de olsa ben içinden 100 binimi alırım geriye 300 binini de adama veririm türünden. Onun da zararına olacak bir şeyi yapmamak lazım. Burada hakkaniyet ilkelerine, esaslarına göre davranmak lazım. Bunun da yolu iki tarafın eğer kendi aralarında anlaşıp da bir çözüme ulaşamıyorlarsa iki tarafın uyuşacağı ve uzlaşacağı bir kimseyi aralarına hakem olarak koyup onun vereceği hükme, yargıya razı olmaları ve böylelikle aralarındaki hukuki meseleyi arabuluculuk üzerinden çözmeye gitmeleri en doğru olandır.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle soruyor. Görevlisi, polis veya asker olarak görev yapmasında dinen bir sakınca var mıdır?
Tabii kadınların çalışma hayatına ne kadar dahil olup olamayacakları meselesi önemli bir mesele. Bugün Türkiye'mizin nüfus artışı ile ilgili alarm zillerinin çaldığı söyleniyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam 1.6 küsüre düşmüş doğurganlık oranı. Bu çok önemli bir risk anlamına geliyor. Dolayısıyla artık evlilik yaşı çok yükseklere doğru gitmeye başlamış. İnsanlar evlenmiyorlar, kadınlar, erkekler evlenmeyi tercih etmiyorlar. Evlenseler de çocuk sahibi olmaktan yana bir tavır sergilemiyorlar. Bunların başında ekonomik nedenler gelir diye bir tahlil yapılıyor. Bundan dolayı da hükümetler hem Türkiye'mizde hem dünyada efendim kadınların doğurganlık oranını artırmak için bir takım teşviklerde bulunuyorlar. Efendim çalışan kimseler hamile kaldıklarında hem kadına hem erkeğe şu kadar izin, şu kadar maaş, şu kadar ek ücret vesaire bir sürü bir takım teşviklerden bahsediliyor. Oysa dünyadaki istatistikler gösteriyor ki kadın çalışma hayatına katıldığı oranda doğurganlık oranları düşüyor. Dolayısıyla kadını hem istihdamın içerisinde tutup hem de efendim doğurganlık oranlarını yükseltmeyi becerebilmiş herhangi bir ülke dünyada söz konusu değil. Hükümetler burada ya kendilerini kandırıyorlar ya halkı kandırıyorlar ama ortada bir kandırmacı olduğu aşikar. Bunun yerine evinde ne diyorlar? Ev kadını diyorlar değil mi? Ev kadınlarına maaş bağlama yönüne gitse hükümetler hem doğurganlık oranlarını artırabilirler hem de kadınların boşandıktan sonra nafaka gibi yükümlülüklerle erkeklerin evlilikten kaçmalarına mani olmuş olurlar. Kadınlara evli kaldıkları sürece maaş verildiğinde, çünkü kadın evinde kaldığında oturmuyor ki, yatmıyor ki, belki dışarıdaki istihdamdan daha fazla iş yapıyor. Fakat bugünkü işte bu tırnak içerisinde modern denilen hükümetler, kadının kendi evinde çalışmasını değil, başkasının evinde veya başkasının işinde çalışmasını, kendi evine de bir başka kadının gelip çalışmasını tercih ediyorlar. Böylelikle aklı ve dini olmayan bir kimsenin almış olduğu tedbirlere benzer salak saçması bir takım tedbirler yumağıyla yuvarlanıp gidiyoruz. Oysa bunun yerine her kadın kendi evinde efendim yemek yapıyor, çamaşır yıkıyor, temizlik yapıyor. Bugün bir temizlikçi 2000 liraya, 3000 liraya geliyor. Bu kadın 7-24 özveriyle hem temizlik yapıyor, hem çocuğuna bakıyor, hem süt annelik yapıyor vesaire vesaire. Yani bugün maaşını vermeye kalksanız bir kadının evinde özveriyle yaptığı bir işi 4-5 kadına ancak yaptırabilirsiniz. Asgari ücretten hesap edecek olsanız 200-300 bin liraya belki sadece başa baş maliyeti çıkar. Bunun yerine bir asgari ücret takdir etseniz evinde ev hanımlığı yapan kadınlara ayrıldıklarında, eşlerinden boşandıklarında veya dul kaldıklarında da efendim bu ödenen maaşın senesine göre kendilerine maaş bağlansa, böyle bir yönteme, böyle bir usule gidilmiş olsa kadınlarımız sabahın 6'sında çıkıp gecenin 7'sinde 8'inde evlerine gelip, evlerine geldikten sonra da eğer evliyse bu kadınlar, Cenab-ı Allah rahmet eylesin, acısın. Yani bir de evde yemek yapma derdine düşüyorlar, temizlik yapma derdine düşüyorlar. Çalışan anne oldukları için kocalarına, çocuklarına yetişemediklerini düşünerek psikolojik bir baskı altında, zorbalama altında kendilerini hissediyorlar. Hasılı kelam, kadın istihdamının büyük getirdiği problemler var. Ama bir yandan da kadın istihdamına ihtiyaç olan yerler var. Mesela hastaneler, hemşirelikler, öğretmenlikler, yine bu sualde kardeşimizin söylediğim, efendim bugün bir takım yerlerde ister güvenlik kadrolarında olsun isterse poliste, askerde kadınlara da ihtiyaç var. Dolayısıyla kadınların da burada istihdam edilmesi gerekiyor. İşte havaalanına hem erkekler yolculuk yapmak için gidiyor hem kadınlar gidiyor. Kadınları kadınların araması uygun olduğu için kadın güvenlik görevlileri bulundurmak lazım. Dolayısıyla buralarda da bir kimse bu hizmeti ifa etmek üzere başvurabilir, çalışabilir. Fakat temel sorun şu. Yani hemen hemen bütün sorularda atıfta bulunduğumuz bir mesele var. Biz Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği üzere insanlar ve cinleri ben sadece ve sadece bana kulluk için yarattım. İnsan hangi vazife olursa olsun, hangi görev olursa olsun önce şöyle bir muhasebe yapacak. Bu görevi yerine getirmem halinde benim asil ve asli görevim olan Allah'a kulluk görevimi kusursuz yerine getirebilecek miyim? Eğer bununla ilgili bir şüphesi yoksa hem askerde hem poliste hem güvenlik birimlerinde bir kadının çalışmasında bir problem olmaz. Burada belki problem olarak ortaya çıkabilecek en temel mesele bu tür işlerde kadının kadınlığını kaybetmesi tehlikesi söz konusu olabilir mi? Yani bir takım meslekler var. Bunlar toplumsal olarak veya yaratılıştan erkek mesleği olarak görülmüş. Dolayısıyla bu meslekleri icra eden hanımlar da yapılan sosyolojik araştırmalarda erkekimsi eğilimler ortaya çıkmaya başlamış. Yani mesela güvenlik birimlerinde çalışan hanımefendiler bir müddet sonra bakıyorsunuz konuşma jargonları da tabiri caizse değişiyor. Ses tonları da değişiyor. Seslerinde bir kalınlaşma başlıyor. Hasılı kelam, kadının kadınlığını kaybetmeden, kadının anne olma vasfını, kadın olma özelliğini kaybetmeden ve erkeklerle içli dışlı olarak kendi özel mahremiyetini zedeleyecek bir durum söz konusu olmadığı sürece Allah'a kulluk vazifesini aksatmadan her türlü hizmeti, görevi yerine getirmesi mümkündür. Ama eğer bir yerde Allah'a kulluk vazifesini, yani namazlarını kılamayacak, abdestini alamayacak, efendim temizliğine dikkat edemeyecek, örtüsüne dikkat edemeyecek, böyle bir problem varsa veya zamanla orada 2-3 ay çalıştıktan sonra kadınsı özelliklerini kaybedip bir erkekleşme temayülü baş gösterecekse, nereden bilebilirsiniz? Orada 3-4 senedir çalışan kimselerde bunu görebilirsiniz. Yine evlenmeye karşı, ev kurmaya karşı, yuva kurmaya karşı bir isteksizlik meydana gelecekse, bu tür yerlerde çalışması Müslüman bir kadın için doğru bir şey değildir. Onun yerine Müslüman kadın kendi önceliklerini belirleyebilmelidir. Burada kadınların en önemli, tabiri caizse cenneti garantileme kalemi, Allah'ın rızasına uygun kendilerinin bir hayat sürmesi ve o rızaya uygun evlatlar yetiştirebilmek için gayret etmeleri. Allah'ın verdiği her bir çocuk kadının ve dolayısıyla kocanın da cennet garantisi anlamına gelmektedir. Çocuklarıyla mesaisini harcayarak kadının cennetini garanti etmesi en arzu edilen şeydir. Ama her zaman böyle olmayabilir. Kadın ekonomik olarak çalışmaya ihtiyaç duyabilir. Efendim istediği, beklediği türden bir evlilik nasip olmamış olabilir. Bunların hepsi takdir-i ilahide olan şeylerdir. Eğer kendi fıtratına uygun bir vazife değilse bulduğu ve çalışmak durumunda olduğu şey, duasında ya Rabbi benim fıtratıma uygun, benim tabiatıma uygun bir çalışma imkanı, bir rızık imkanı lütfet diye Cenab-ı Allah'a dua halinde olmalıdır.
Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi şöyle bir soru var. Cin bir kişiye musallat olursa bu durumda kişi davranışlarından sorumlu olur mu?
Şimdi cin kelimesiyle cinnet kelimesi aynı kökten gelmekte. Yani mecnun diyoruz. Mecnun ne demek? Cinlenmiş kişi demek. Yani cinnet geçirmiş kişi demek. Yani akli melekelerini kaybetmiş kimse demek. Bir cinninin tasallutu altında, yani onun etkileşimi altında olan bir kimse farklı boyutlarda hem bedeni hem ruhi hem de akli bir etkileşim altına girebilir. Binaenaleyh burada eğer akli melekelerinde bir kayıp söz konusu olmuş ve deli dediğimiz sınıfa girmişse, o zaman bu kimse yaptıklarından sorumlu olmaz. Delilik de biliyorsunuz, deliliği tam zamanlı delilik ve yarı zamanlı delilik olarak ikiye ayırıyorlar. Tam zamanlı delilik, yani cünunu mutbik dediğimiz adam her halükarda deli, yani akli melekeleri yok. Bir de zaman zaman efendim işte bir takım psikolojik hastalıklar var. Bu hastalıklar nöbet esnası söz konusu olduğunda adamın aklı başından gidiyor. Bu gibi durumlarda da, bu nöbetlerin geldiği zamanlarda bu kimse sorumlu olmaz. Ne anlamda sorumlu olmaz? Cezai anlamda sorumlu olmaz. Yani bir cinayet işlemişse efendim bu cinayetin sorumluluğu kısas diye bu kimseye kısas uygulanmaz. Ama medeni anlamda yaptıkları zararların telafi edilmesi anlamında bunların zararları telafi edilir. Yani birinin gitti arabasına kafa attı. Adam arabanın camını kırdı. Efendim ben cinnet halinde bu kafayı attım. Tamam, cinnet halinde kafayı attın ama arabanın camının tamirini, efendim buradan doğan zararı yüklenmek durumundasın. Senin cinnet halinde olman bir başkasının malını telef etme hakkını sana vermez. Dolayısıyla cinai veya cezai anlamda bunların ehliyetleri söz konusu değilse de medeni anlamda yaptıkları, ettikleri zararın efendim sorumluluklarını kendileri, eğer mal varlıkları varsa, yoksa birinci derece akrabaları bunu üstlenmek durumundadır. Ama işte bu gibi durumlarda ibadet ehliyeti bunlarda var mıdır? Namazını kılmadı, orucunu tutmadı, efendim bir takım laflar söyledi, gıybet yaptı vesaire filan. Bunların sorumluluğu var mıdır? Bunların da sorumluluğu yoktur. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz delinin ayılana kadar yaptıklarından sorumlu olmayacağına dair bir beyanla bu meseleyi bizlere aktarıyor. Binaenaleyh Allah hepimizin beden, ruh ve akıl sağlığını muhafaza eylesin. Beden ve fiziki hastalıklarda insanlar görüyorlar. Yani adamın ateşi var, halsizliği var, efendim eli yok, ayağı yok, gözü kör. Onlarla ilgili daha böyle rahat empati kurabiliyorlar. Onların durumunu anlayabiliyorlar. Onların haliyle hallenebiliyorlar. Ama bakıyor mesela adam dalyan gibi delikanlı ama işte bir takım psikolojik rahatsızlıkları var. Akli melekelerinde problemleri var. Onu anlayamıyorlar, idrak edemiyorlar. İşte mesela bu anlamda bu tür sakatlıkları olan çocukların aileleri çok büyük ızdırap çekiyor. Otobüste mesela çocuk bağırıyor, çağırıyor. Niye mukayyet olmuyor? Sanki çocuk mukayyet olunabilecek bir çocukmuş gibi davranılıyor. Cenab-ı Allah bu gibi durumlarda bu kardeşlerimizin halleriyle hallenebilecek bir yürek nasip eylesin. Ama şunu da ifade etmek isterim ki Basri Hocam, Cenab-ı Allah adili mutlaktır. Ne demek adili mutlaktır? Cenab-ı Allah kuluna verdiği her nimetin veya her tırnak içerisinde musibetin karşılığını ondan bekliyor ve ona veriyor. Bugün mesela işte akli melekesi yerinde olmayan sakat bir çocuğu olan bir anneyi babayı düşünün. Onlara dünya hayatı zehir olmuş durumda. Yani onların ne cumartesi var, ne pazarı var, ne cuması var. Efendim şöyle çocuğumuzu bir yere bırakalım da gidelim aklımıza başımıza göre bir yerde bir alışveriş yapalım. Veya ne bileyim işte Ümre'ye gidelim 2 gün 3 gün Ümre'si. Böyle bir imkanları yok yani. Böyle bir çocuğu varsa işte otizm diyorlar. Başka bir takım sakatlıkları olan çocuklar veya akli melekeleri, zeka geriliği vesairesi olan böyle bir çocuğu olan bir kimse hayatı bu çocukla beraber geçiyor. Fakat kıyamet gününde Cenab-ı Allah'ın onlara yaptığı muameleyi diğer insanlar gördüklerinde diyorlar ki ya keşke dünyada bizim de başımızda böyle bir dert olsaydı. Bugün Cenab-ı Allah'ın yaptığı bu özel ayrıcalıklı muameleye biz de nail olsaydık. Onun için Cenab-ı Allah hiçbir şeyi kullarına durduk yere vermiyor. Eğer bir sıkıntı vermişse kul buna sabrettiğinde onun mükafatını öyle bir veriyor ki diğerleri keşke dünyada biz de bu sıkıntıyı çekseydik diyorlar. Onun için Allah'ın kendisine böyle bir imtihan verdiği kardeşlerimiz bunu bir ganimet olarak bilsinler. Bunu bir cennet garantisi olarak bilsinler. Bir sabır imtihanından geçtiklerini bilseler. He sabır etmedin, isyan ettin, bağırdın, çağırdın. Sonuç değişiyor mu? Değişmiyor. Ama sabredersen Allah onun karşılığında hem dünyada hem de ahirette muazzam mükafatlar veriyor.
Evet.
Evet.
Allah razı olsun hocam. Efendim şöyle bugünlük son sorumuz da şu. Münafığın arkasından gıybet etmek caiz midir diye soruluyor.
Şimdi gıybet etmek ne demek? Gıybet, gaip kelimesiyle aynı kökten geliyor. Yani huzurda olmayan, yanımızda bulunmayan bir kimseyle ilgili konuşma anlamına geliyor. Bu konuşma eğer o ilgili kişinin duyduğunda memnun olmayacağı bir konuşma ise buna gıybet diyoruz. Bunun doğru olması yani söylenilen mesela diyelim ki Ahmet Hamdi Şişman. Sen Basri Hocam Adem Hoca ile otururken diyorsun ki Şişman Ahmet Hamdi.
Yok estağfurullah öyle bir şey
değil. Yok mesela misal olsun diye söylüyorum. Şimdi bu şişman lafını siz bir övgü maksadıyla da söyleyebilirsiniz. Yani şişman olmak kötü bir şey değil diye düşünüp de söyleyebilirsiniz. Ama söylediğiniz kişi bu kelimeden yüksünüyor. Yani bu kelimeyle anılmak istemiyor. Dolayısıyla kişinin arkasından onun duymaktan hoşlanmadığı bir şekilde konuşmaya biz gıybet diyoruz. Bunun onda hakikaten adam şişman, yalan değil ki yani adam şişman. Dolayısıyla bunda ne var? Değil, bu da gıybet. Niye? Adam arkasından şişman denilmesinden hoşlanmıyor. Veya siz onu övdüğünüzü düşünüyorsunuz. Yani onunla ilgili kullandığınız vasıf, onu övdüğünüz, yücelttiğiniz bir vasıf ama o ondan hoşlanmıyor. Dolayısıyla bunu kullanmanız da doğru değil. Binaenaleyh bunu böyle tespit etmek lazım. Eğer adamda bulunmayan bir şeyi arkasından konuşuyorsak, bunun adına iftira deniyor. Yani onda olmayan bir şeyi ona nispet ediyorsunuz. Şimdi bir münafığın arkasından konuşmak gıybet olur mu? Olur. Ama eğer bu münafık Müslümanlara yaranmaya çalışıp onları alttan alta aldatmaya çalışan bir kimse ise, yani münafık ne demek? İçi dışı farklı demek. Dışında Müslüman gibi görünüyor ama içinde gavur. Dolayısıyla onun gavur olduğunu, gizli bir gavur olduğunu siz yeterli delillerle tespit edebilmişseniz, bunu söylersiniz. Niye? İnsanların ona karşı dikkatli olmaları maksadıyla. Bununla ilgili İmam Gazali Hazretleri gıybetin ne zaman gıybet olmayacağını anlatıyor bize. Meşhur eseri var biliyorsunuz. İhya Ulumiddin. Din ilimlerinin ihyası başlığını taşıyor. Aslında her Müslümanın baştan aşağı 5-10 kere okuması gereken bir kitap. Çünkü adı üstünde din ilimlerinin ihyası diyor. Yani din ilimleri var ama ölü olarak anlatılıyor, okunuyor, öğreniyor. İnsanlar bunu ihya etmek lazım. Nasıl ihya olur? İnsanın o öğrendiğini yaşaması ve yaşadığını da ihlaslı bir surete dökmesiyle ihya edilmiş olur. Ondan dolayı öğrendiğimiz şeylerin ihyası nasıl olur? İşte mesela gıybetin haram olduğunu öğrendik. Bunun ihyası nasıl olur? Gıybeti terk etmekle olur. Ama bazı yerlerde gıybet mi değil mi karışıyor işler. Oralarda nasıl davranmamız gerektiğini İmam Gazali Hazretleri Dilin Afetleri bölümünde çok net bir şekilde anlatıyor. Bununla ilgili denir ki fasıkın, bak fasığın, yani fasık ne demek? Dini hassasiyeti olmayan bir kimse. Yani yalan söylüyor pervasızca. Efendim, bir takım dini hükümleri yerine getirmiyor. Vesaire vesaire. Buna fasık diyoruz. Yoldan çıkmış anlamına geliyor. Bu kimsenin yoldan çıktığı yerleri söyleyin ki insanlar bu hususlarda onun peşine düşmesinler. Özellikle de bugün baktığımızda ben şunu çok net bir şekilde söylemek gerektiğini düşünüyorum. Zamanımızda hoca efendileri tenkit etmemek lazım. Yani şu ayıbı var, bu kusuru var vesaire filan diye hoca efendileri çok efendim gündem yapmamak lazım. Niye? Çünkü tabiat boşluk kabul etmiyor. Sen gençlerin rol model olarak benimsediği bir takım hoca efendileri yok şöyle söylemiş, yok böyle söylemiş diye lafını evirip çevirip ondan değersiz bir hoca kimliği ürettiğinde bu gençler bırak değersiz bir hoca efendiyi, değersiz bir gavuru kendilerine örnek almaya, rol model almaya başlıyorlar. Dolayısıyla herkesin, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz dışında herkesin iyi tarafları da vardır, kötü tarafları da vardır. Sadece Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kusursuzdur. Onun her yönü baş tacıdır. Ama sen bir hoca efendinin efendim üslubunu beğenmiyorsun. Konuşma tarzını beğenmiyorsun. Efendim bölgesini beğenmiyorsun. Kürt diyorsun, Laz diyorsun, Çerkes diyorsun bilmem ne. Ve onun tabii fıtri olan bir takım efendim mübalağa türünden söylediği belli olan laflarını, mecaz türünden söylediği belli olan laflarını hakikat diye ortaya çıkartıp bu ehl-i sünnet değil, bunu dinlemeyin, etmeyin. Bunlar doğru şeyler değil. Ama bir yandan da bakıyorsun ki bir hoca efendi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadisleriyle ilgili kavgası var. Ha, burada dikkatli olmak lazım. Yani ehl-i sünneti ehl-i sünnet yapan, Kur'an'ı kabul etmesi, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizi kabul etmesi, sahabi efendilerimizi kabul etmesidir. Şimdi sahabiyi kabul etmiyorsa bir adam, şimdi mesela Ebu Hureyre Hazretleri ile bir kavgası varsa, bu adam ehl-i sünnetten değildir. Hazreti Muaviye ile bir kavgası varsa bu adam ehli sünnetten değildir. Hazreti Ebubekir'le bir kavgası varsa bu adam ehli sünnetten değildir. Ama Hazreti Ebubekir bunu söylemiş ama söylemeseydi daha iyi olurdu. Bunu söyledi diye bir adam ehli sünnet olmaktan çıkmaz. He, bu sözü söylemesi doğru mudur? Değildir. Sen kimsin kardeşim Hazreti Ebubekir'le ilgili ileri geri konuşacaksın? Ama ağzından işte bugünün gençliğinin ne kadar önemli bir imtihan verdiğini söyleme sadedinde, hani diyor ya Akif, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Şimdi sen Çanakkale şehitleriyle Bedir ashabını kıyas edebilir misin? Edemez. Yani bu sözü eğer Bedir'in aslanlarını yerip onun yerine Çanakkale gazilerini üste çıkarmak gibi bir çaba olarak gösterirsen çok yanlış yapmış olursun. Ama Bedir'de savaşanlar kadar bunlar da din için savaşmışlar dersen burada bir edebi sanat icra etmiş olursun. Şimdi biri kalkmış diyor ki Hazreti Ebubekir bu dönemde gelsin de Ebubekir olsun bakalım. Tamam. Ebubekir Efendimiz bu döneme gelse bu dönemde de Ebubekirliğin gereğini yapardı. Yani bu soruya verilecek cevap Ebubekir bu dönemde gelse seni de beni de satın alacak bir Ebubekir olurdu denilir geçilir. Ama maksadını açan bir cümle kullanmış. Bu cümleyi kullandı diye bir hoca efendiyi ehl-i sünnetten çıkartmak doğru olmaz. Binaenaleyh münafığın kim olduğunu tespit etmek eğer kolay olsaydı adam münafık olmazdı. Bu çok böyle tehlikeli bir soru. Münafığın gıybeti nereden tespit ettin münafık olduğunu? Dolayısıyla Müslüman konuşması gerektiği yerde konuştuğu gibi susması gerektiği yerde susabilen insandır. Yani çok dikkat etmek lazım. Birileriyle ilgili ileri geri konuşurken bir de şöyle bir şey var. İnsanlarda genelde Basri Hocam şöyle bir tasnif var. Yani benim düşüncem hariç her düşüncede problem var. Öyle bir şey değil kardeşim. Yani sen ne kadar Allah'a halis bir kul olmaya çalışıyorsan bütün ümmeti Muhammed'in de derdi bu. Cenab-ı Allah derdi ahiret olanlardan eylesin. Hakkı hak görüp hakka tabi olabilmeyi, batılı batıl görüp batıldan kaçabilmeyi nasip eylesin.
Amin.
Eşyayı hakikatiyle görebilmeyi hepimize nasip eylesin.
Amin hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.